Ayrım 8. Yalan. Tahsin Yücel. Sayfa 72. Ertesi gece de sonraki gecelerde de geldi. Üç aşağı beş yukarı aynı şeyleri yaptı. Üç aşağı beş yukarı aynı sonuçları aldı. Aynı sözcükleri yineledi. Geç uyanıp erken boşalıyorsun ama sıkma canını. Bunun yarını da var. Gündüz evin adamları arasında gidip gelirken kendisine genellikle kendi uygun bulduğu saatlerde çay ya da kahve getirdiğinde ya da yakınında bir koltuğa ilişip solcuları çekiştirirken gece karşılaştığı başarısızlık hiç keyfini kaçırmamış gibi görünüyordu. Tam tersine anlatılmaz bir şenlik havası yayıyordu çevresine. Bu yüzden olacak kadın erkek herkes kendisine hayrandı evde. Elini sıcaktan soğuğa vurdurtmamak için birbirleriyle yarışıyorlardı. Yusuf Aksu'ya gelince, yatağına geldiği ilk geceden beri onu her görüşünde başını önüne eğmesi bir yana, avukatından kapıcısına, bir insanla karşı karşıya geldiği her seferde, o gece yatağında olanlar gözlerinden ellerine her yanında açık açık okunuyormuş gibi yüzünün kızardığını duyuyor, en sıradan soruları yanıtlarken bile Yunus gibi kekeliyor, yatak odasının kapısını kilitlemeye karar veriyordu. Annesi onu cinsel konulardan hep uzak tutmuş, mutlu olmak istiyorsa kadın ardından koşmamasını, özellikle de erkek düşkünü kadınlardan uzak durmasını yinelemişti hep, o da öğütlere uymuştu. Üstelik Yunus'un kendini öldürdüğü günden beri kadınlara gücül düşmanlar olarak bakmaktaydı. Gelişlerinden çok hoşlandığını söylemekte zordu. Uykunun en derin yerinde çırılçıplak yatağına dalması, bedeninin her yanında dilini ve dudaklarını gezdirmesi, tüylerini diken diken etmişti her zaman. Gelmekten vazgeçse sevinirdi, rahat rahat uykusunu uyurdu. En azından o yatağındayken hep böyle düşünüyordu. Buna karşılık gündüzleri çalışma odasında kitap karıştırırken, salonda otururken, geceleri yatağında uykuya dalmadan önce ikide bir onu düşlemeye başlıyor, kolay kolay da bu düşten sıyrılamıyordu. Kimsesiz kız, dili, dudakları, göğüsleri, elleri, kalçaları ve bacaklarıyla kolay kolay veremediği, verince de neredeyse başlamadan biten hazzı bu yarı uyanık düşlerde veriyordu ona. Beden kısa sürede uyanıp geriliyor, gerginliği de bayağı sürüyordu. Öyle ki Yusuf Aksu aynı şeyin o yatağa gelince de süreceğine inanmaya başlıyor, bir kez daha kapısını açık bırakıyordu. Ama bir kez bile gerçekleşmedi umduğu. Bu iş ancak bu kadar olur diye düşündü. Ondan aldığı, daha doğrusu onun zorla verdiği hazzın, başka kadınlardan alabilecekleri konusunda iyi bir ölçüt olduğunu düşünmekten de kendini alamadı. Her geçen gün biraz daha soğuk davrandı ona. Hiç böyle bir alışkanlığı bulunmamasına karşın arada bir terslediği bile oldu. Böylece kısa sürede tüm evin gözdesi olan Necla Hanım bir sabah erkenden sokağa çıktı. Akşam üzeri Sulhiye Hanım'la birlikte döndü. Evde nesi var nesi yoksa hepsini topladılar. Hiçbir açıklamada bulunmadan alıp gittiler. Bir daha da ortalarda görünmediler. Yusuf Aksu bir süre bekledi. Gergin düşleri birkaç ay eskisinden de güçlü bir biçimde sürdü. Sonra yavaş yavaş hem zayıfladı hem seyrekleşti. Sonra her iki kadın da çıkıp gitti düşüncesinden. Böyle şeyler hiçbir zaman fazla çekmemişti onu. Alışılmış düzenine geri döndü böylece. Her şey değiştikten sonra o pek bir şey değişmemiş ya da değişmeyen yalnızca nesneler ve alışkılarmış gibi davrandı. Ölüm düşüncesi de yavaş yavaş yakasını bıraktı. Dışarıdan bakılınca bundan hoşnutmuş, evin eski düzeninin ve eski görüntüsünün sürmesi kendisini mutlu etmeye yetiyormuş gibi görünüyordu. Günlerce pencereden denize ve karşı kıyılara bile bakmadan, sanki ivedi yetiştirilmesi gereken bir çalışma hazırlarcasına ansiklopedilerle oyalanması, dünyayı sarsacak bir olay bekliyormuş gibi yabancı radyo istasyonlarını dinlemesi de bunu kanıtlar gibiydi. Üzerine birdenbire koyu bir sis gibi çöken yalnızlığın yaşamında açtığı boşluğu bunlarla dolduruyordu. Ayrıca denilebilirdi ki, ansiklopedide, yeni dillerde, yabancı radyolarda onda biri anlaşılıp onda dokuzu anlaşılmayan konuşmalarda birer kekemelik edimiydi. Dolayısıyla çok yetersiz bir düzeyde bile olsa Yunus'la özdeşleşmenin değişik biçimleri olarak değerlendirilebilirdi. Bununla birlikte Yunus'la özdeşleşmenin kekelemeden sonra en anlamlı ve en ilginç biçimi kendi deyimiyle kuşların konuşmalarını dinlemekti belki. 1 Mayıs günü akşamüstü uzaktan denize ve karşı kıyılara, yukarıdan apartmanın kocaman bahçesine bakan bir pencerenin önünde dalgın dalgın otururken neredeyse kendiliğinden başlamıştı bu alışkanlık. Yunus'un kuşların dili çevresinde söyledikleri hep usundaydı. Onun her sözü gibi bu sözlerine de hala inanıyordu. Ama Yunus gibi o da inandığının doğruluğunu denemeyi hiçbir zaman düşünmemiş. O da çevresindeki canlı kuşlara hiç mi hiç ilgi duymamıştı. Ancak o akşamüstü pencerelerde, bahçede, damların ve denizin üstünde, özellikle denizin üstünde öyle çok kuş vardı ki, öyle çok gidip geliyor, öyle çok ve öyle canlı, öyle sevinçle ötüyor, birbirlerine sesleniyor, birbirlerini yanıtlıyorlardı ki ilgisiz kalmaya olanak yoktu. O da etkilendi ister istemez. Her şeyi unutarak onları izlemeye başladı. İstanbul'da bu kadar çok, bu kadar değişik kuş bulunduğunu bilmezdim dedi kendi kendine. Ne bu böyle, kuşların bayramı mı bugün? Kalktı, pencereyi açtı, uzakta denizin üstünde dönenen martıları, kimi zaman uzaktan, kimi zaman çok yakından uçan, ok gibi içeriye dalacakmış gibi yapıp son anda yön değiştiren kırlangıçları, bahçede, yerde, dallarda, oraya buraya atlayan serçeleri, sakaları, çalı kuşlarını, sığırcıkları, kumruları, güvercinleri, kargaları hayranlıkla izledi. Nereden geldiğini bilmediği, belki de insanlığın dil öncesindeki aralık dönemlerine bağlanan bir özlemle başı döndü. Aynı anda uçsuz bucaksız ve göz kamaştırıcı bir aydınlıkta, kuş seslerinin aydınlığında buldu kendini, gözlerini yumdu, öyle durup kuşların sesini dinledi bir süre. Evet, Yunus haklı. Yunus yerden göğe haklı, kuşlar konuşuyor işte. Ama bu konuşmadan da fazla bir şey diye söylendi. Fazlasıyla fazla bir şey. Fazla olan neydi? Tüm kuşların ortak ezgisi mi, doğanın Mayıs dinginliğinin etkisiyle kuş konuşmalarının ezgiye dönüşmüş biçimi mi? Fazla oyalanmadı bunun üzerinde. Doğa hiçbir zaman fazla ilgilendirmemişti onu. Kuşların konuştuğuna inandığına göre doğada doğal olmayanı daha ilginç bulduğu da söylenebilirdi. Gerçek olan bir şey varsa o da bu şenlik karşısında büyülendiği, kendini her şeyden soyutlanmış, Yunus'un yokluğunun acısından bile uzaklaşmış olarak bu seslerin odağında bulduğu ve burada kalmaktan başka hiçbir şey istemediğiydi. Kaldı da uzun süre kaldı. Mutfak yanında bir ayak sesi işitip de gözlerini açtığı zaman güneş batmış, ortalık kararmaya yüz tutmuştu. Dışarıdan değil de kendi içinden geliyormuş ya da yalnızca göz kapaklarının açılıp kapanmasına bağlı bir oyunmuş gibi ezgi de yok oluverdi. İçini çekti, aynı anda önündeki pencerenin pervazından daha önce hiç görmediği iki ak kuş havalandı, bir çift ışık çizgisi gibi yan yana, birbirine değecek kadar yakın, ok gibi uzaklaşıp göğün mavisinde siliniverdiler. Yusuf Aksu gözlerini gökyüzünde dolaştırdı, pencereden eğilip bahçenin ağaçlarına baktı. Neredeyse tüm kuşlar ortadan çekilmişti. Olur şey değil diye mırıldandı. Şurada en az 2 saattir yaşadıklarının yalnızca bir düş olup olmadığını düşündü. Gene de o günden sonra kuşlar hep çekti ilgisini, radyo dinlerken, ansiklopedi karıştırırken, koltuğunda uyuklarken, güvercin kuğurdaması bile olsa, şöyle biraz canlı, biraz farklı bir kuş sesi işitti mi, nereden geldiğini ve kuşun bu sesi çıkarırken ne yaptığını anlamaya çalıştı. Bu arada örneğin güvercinlerin ya da kumruların karşılıklı ötüşlerine eşlik eden devinimlerin anlamını çözmekte hiç zorlanmadı. Konumlarını kendisininkinin tam tersi olarak nitelediği de çok oldu. Ama belki de yalnızca konuşmanın varlığını saptadığı, hiçbir zaman tümce ya da sözcük düzlemine inmediği için hiçbir biçimde bir üzüntü nedeni çıkarmadı bu karşılaştırmadan. Buna karşılık kimi geceler ama ayda yılda bir kez, çok yakınlarda bir yerlerde, birbirine saniyesinde yanıt veren iki görünmez kuşun ince, yumuşak, anlaşılmaz söyleşisi karşısında gözleri yaşardı her zaman. Görünmediklerinden olacak, tüm ilişkileri bu seslerdeymiş. Bu seslerle yalnızca konuşmakla kalmıyor, aynı zamanda oynaşıyor, sevişiyorlarmış gibi bir duyguya kapılıyor. Onların sesini işitti mi her şeyi bırakıyor, sabaha kadar da konuşsalar dinliyordu. Neredeyse bir dostluk gereğiydi bu, çünkü ona öyle geliyordu ki bu iki kuş olsa olsa kuş bayramı diye nitelediği gün pencereden bir ok gibi fırlayarak göğü delip geçen ak kuşlar olabilirdi. Yunus'un kuşları diye söyleniyordu. Yusuf Aksu o günden sonra hep dinledi ve izledi kuşları. Ancak onlar da dünyaya bağlayamadı kendisini. Hala arada bir ölümün geldiğini duyarak soluğunu tutup elleri göğsünde öylece beklemesi, beklediği gerçekleşmeyince derin derin göğüs geçirerek ıslak gözlerini silmesi göz önüne alınınca, bu koca evde kendini yalnızca bir konuk olarak gördüğü, hiçbir şeyi bozmamaya özen göstermesinin de bundan kaynaklandığı düşünülebilirdi. Enis Bey'in emektar avukatı Münir Bey, iş görüşmelerine geldiğinde babasının, şimdi de kendisinin bir dostu olarak onu biraz silkelemeye çalıştı, biraz açılmaya zorladı. Kimi işlerin çözümü için birlikte çıkmayı önerdi. Tasarılarını öğrenmeye, yaşamına bir takım amaçlar sokmaya çalıştı ama çabaları sonuç vermedi. Bu arada gerek kolejden, gerek edebiyat fakültesinden bir takım eski sınıf arkadaşları arasında kapısını çalanlar da oldu. Bunlara arkadaş denilebilirse, kolejdeki arkadaşlarının kimileri sonradan konduğu büyük servetin başında ne yaptığını öğrenmek, kimileri ortak iş önermek, kimileri kendisini bir yakınıyla baş göz edip yalnızlıkta boğulmasını önlemek, çok azı da hiç değilse görünüşte büyük dostunun unutulmaz anılarını canlandırmak istedi. Edebiyat fakültesinden gelen arkadaşları ise konuşmayı daha çok bilimsel konulara doğru çekiyorlardı. Hepsine de iyi davrandı. Ama hiçbiri ilgisini çekmiyor, hiçbiri içinde bir sevinç kıpırtısı uyandırmıyordu. Tam tersine hepsi de Yunus'un yokluğunu her zamankinden de acı bir biçimde duyurmaktaydı. Yavaş yavaş, özellikle lise arkadaşlarından başlamak üzere, kapısını herkese kapatmaya başladı. Edebiyat fakültesinden ayrılmasından şöyle böyle 3 yıl sonra, evde çalışanlar ve işlerini yürüten avukat dışında hiç kimseyle görüşmez oldu. Ne olursa olsun, Amerikan Koleji'ndeki arkadaşları adını daha çok Yunus Aksu'dan söz ettikleri zamanlarda ya da sözü Yunus Aksu'ya getirmek için anarken, Edebiyat Fakültesi'ndeki arkadaşları bambaşka bir yol izlediler. Hem yalnızca kendisi olarak hem de gittikçe artan bir saygıyla, neredeyse önlerini ilikleyerek andılar onu. Ne zaman bir hoca dersi biraz karışık anlatsa ya da İngilizce bir sözcüğü yanlış söylese, ne zaman arkadaşlarından biri olmayacak bir saçmalık yapsa, ne zaman dilin doğasından ya da yapısından söz açılsa, İngiliz dili ve edebiyatı öğrencileri hemen onun benzersiz bilgisine ya da konuya mantığın damgasını vurduğunu düşündükleri kuramına ilişkin öykülere giriştiler. Hem de bunu öyle sık ve öyle bir coşkuyla yaptılar ki, gelenek kendisini doğrudan tanımış öğrencilerin bölümü bitirmelerinden, kendisine ders vermiş olan kimi hocaların emekliye ayrılmasından sonra da sürdü. Üstelik ünü hem fakülte sınırlarını aşarak çok değişik öbeklere yayıldı, hem de örneğin fazla bilgili ve fazla yaratıcı bir öğrenci olması nedeniyle ileride karşılarına bir profesör olarak çıkmasından çekinen kıskanç ve yeteneksiz hocalarca bölümden ayrılmak zorunda bırakıldığı gibi temelsiz söylentilerle zenginleşerek yeni boyutlar kazandı. Bu arada kolaylıkla kestirilebileceği gibi, ünü yaygınlaştıkça görüşleri konusundaki yetersiz bilgiler her geçen gün biraz daha bulanıklaştı. Ne var ki İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü bırakmasından 20 yıl sonra bile, fakülte içinde ve dışında, gerek üniversitenin gerçek üniversite olduğu günleri özlemle anımsayanlar, gerek Türk bilim adamlarının batılı bilim adamları yanında ezilmeyeceği parlak bir bilimsel gelecek düşleyenler için, Yusuf Aksu aynı zamanda hem göğüs kabartan hem iç sızlatan bir söylemdi. Ama o her geçen yıl biraz daha içine kapalı, biraz daha yalnız, biraz daha yaşlı bir adam olmakta, bulanık ününden tümüyle bağımsız bir yaşam sürmekteydi. Yalnızlıktan haz duyuyordu sanki. Maçka'daki daireler boşaldıkça, sırf yeni insanlarla karşılaşmak korkusuyla kapıyı kapatıp anahtarını masasının dolabına atıyor, bunları bir daha kiraya vermediği gibi arada bir şöyle bir dolaşıp bakmayı bile düşünmüyordu. Bu arada yıllar yılı insanların dilini küçümsedikten sonra yazgının bir çelişkisiyle koltuğunda otururken, kitaplıktan bir ansiklopedi cildi alırken, radyo dinlerken, hatta yatağında yatarken kendi kendine konuşmakta olduğunu ayrımsayarak irkiliyor. Ama irkilme nedeni önemini saniyesinde yitirmiş gibi gene yüksek sesle "Ne oluyor, yoksa deliriyor muyum?" diye soruyordu. Delirmiyordu kuşkusuz, alışılmış yaşamını sürdürüyordu. Bununla birlikte kimi zorunlu durumlarda 15-20 yıl öncesinin giysileriyle büyük kapıdan çıkıp da emektar Kadilla'ya yöneldiği zaman insanlar bir hortlak görmüş gibi irkiliyor, çocuklar en çekici oyunlarını bile bırakıp birbirlerine "Adam sokağa çıktı" diye seslenerek içlerinde incecikten bir ürpertiyle arabaya yaklaşıyorlardı. Bereket Yusuf Aksu'yu dil bilimci ünüyle tanıyanlar, kendisini bir üniversite öğrencisi olduğu zamanlardaki gibi, önünde çok parlak bir gelecek bulunan genç bir bilim adamı, yani ünüyle uyumlu bir kişi olarak düşünmeyi sürdürüyorlardı. Uluslararası dil bilim günlerinin gerçekleşmesi kesinleştikten sonra, ne pahasına olursa olsun onun bu günlere katılmasını sağlamaya karar veren genç doçent Tamer Altınsoy da Yusuf Aksu'yu yalnızca bir söylen olarak tanıyanlardandı. Bu nedenle uzun araştırmaların ardından Maçka'daki apartmanı bulduktan sonra kapıcıya ve hizmetçiye dökülen diller, avuçlarına sıkıştırılan okkalı bahşişler yardımıyla pek öyle herkese açılmayan kapısından girerken, bin yıldır kapalı kalmış bir tapınağa giriyormuş gibi bacakları titredi. Pencereleri yüz yıl başlarından kalma koyu kırmızı kadife perdeler arasından kız kulesini aşarak salacağa ve saray burnuna bakan görkemli salonda, kocaman bir koltuğun ucuna iliştikten sonra da uzun süre yenemedi titremesini. İlk dakikalarda gerek kendisini karşılayan kır saçlı uzun bacaklı adamın kötü onarılmış robot yürüyüşüne, diz verip kısalmış pantolonuna ve koltuk altları sökülmüş lekeli kalın balıkçı kazağına, gerek anlamsız yanıtlarına ve çocuksu tepkilerine bakarak doğru yerde ama yanlış adam karşısındaymış gibi bir izlenime kapılarak ürperdi. Sonra yavaş yavaş nicedir yabancılardan uzak duran Yusuf Aksu, ürkek ve şaşkın davranışlarının, özellikle de bakımsız giyiminin yaptığı çağrışımın etkisiyle güvene gelerek daha candan davranmaya başladıkça, o da ilk bakışta yoksulluk, sakatlık ve alıklık izlenimi uyandıran bu belirtilerin gerçekte birer alçak gönüllülük ve bilgelik göstergesi olduğunu düşündü. Sol yanda büyük boy kitaplarla dolu kocaman kitaplıkta, görkemli bir masanın ve antika sehpaların üzerinde, kimi açık kimi kapalı, üst üste yan yana duran kocaman ciltli kitapların varlığından da kendi özgün kuramını geliştirme yolundaki araştırmalarını sürdürdüğü sonucunu çıkardı. Önerisini yapmanın tam zamanı olduğunu düşündü. Yusuf Aksu öğrenciliğinde çok sevdiği bir arkadaşıyla birlikte dil konularına büyük bir ilgi gösterdiğini ama hiçbir zaman kendi başına bir kuram oluşturmaya yeltenmediğini söyledi. Dilin kökeni ve yazıyla ilişkileri üzerine ufak tefek bir takım kişisel gözlemleri bulunmakla birlikte alaylı niteliğiyle büyük bilim adamları arasında sırıtacağını belirtti. Uluslararası Dil Bilim Günlerine katılma önerisini kesin bir dille geri çevirdi. Ancak bu saygılı, güler yüzlü, iki dirhem bir çekirdek adamın evin değişmez ortamında serin bir hava estirdiğini, ona pek benzemese bile gençliği, aklı ve ufak tefekliliğiyle uzaktan uzağa Yunus'u çağrıştırdığını düşünüyor, sözü üniversiteye ve burada yarattığı büyük etkiye getirmesi hoşuna gidiyordu. Kendisi de şaştı buna. Bunca yıldır çevresinde evde çalışanlar ve baba dostu yaşlı avukat Münir Bey dışında kimsecikleri görmüyordu. Yalnız birkaç yıl önce Vartan Efendi'nin ölümü üzerine Münir Bey'in Müslüm adında orta yaşlı ama tıpkı Vartan Efendi gibi çocuksuz bir kapıcı bulmasından, onun ardından artık çok yaşlanmış olan aşçının da değişmesinden sonra tüm yaşamı altüst olmuş gibi bir duyguya kapılmış, bu iki sıradan yardımcıya alışmakta bile güçlük çekmişti. İlk kez gördüğü bir yabancıdan hoşlanacağını hiç sanmazdı ama durum ortadaydı işte. Belki yalnızlık çok uzun sürdüğünden, belki yaşlanmaktan, belki Yunus'la dolup taşan gençlik anılarının büyüsünden, belki de gelen konuk cana yakın ve içten göründüğünden yavaş yavaş gevşedi. Hem karşısındakinin de ikide bir kesinlediği gibi bilgisinin ötekilerinkine göre daha sağlam ve daha yeterli olabileceğini düşündü. Hem de aracı böylesine kibar ve dürüst bir bilim adamı olunca topluluk karşısına çıkmayı pek de aykırı görmemeye başladı. Doçent Doktor Tamer Altınsoy'un "Sizin yazıyla dilin ilişkisi konusundaki özgün düşünceleriniz kimi belleklerde yer etmiş ama yalnızca kimi belleklerde ve bulanık bir biçimde. Bunu somutlaştırmak bir yurttaşlık hatta insanlık görevidir" demesi üzerine hem koltukları kabardı hem de bir zamanlar Yunus'un kendi görüşlerini benimsetmek için nasıl çırpındığını anımsayarak genç adamın istediği bildiriyi sunmanın gerçekten bir görev sayılabileceğini düşündü. Evet, ben ve arkadaşım Van Gennecken'in kuramını temellendirmeye ve geliştirmeye çalışmıştık dedi. Doçent Doktor Altınsoy bu adı hiç duymamıştı, hemen defterine yazdı. Sonra övgünün oranını yükselttikçe yükseltti. Yusuf Aksu duygulandı. Kendini Yunus'un yaşadığı günlerde bulur gibi oldu. Daha da önemlisi, bu görev kendisinden değil de Yunus'tan isteniyormuş gibi bir duyguya kapıldı, bayağı yumuşadı. Sonunda direnci tümden kırıldı, konuyu düşüneceğini söyledi. Genç öğretim üyesinin üçüncü gelişinde, daha önünde 4,5 ay gibi uzun bir süre bulunduğunu, dolayısıyla kararını her an değiştirebileceğini düşünerek, "Peki sizin dediğiniz olsun," dedi. O gittikten sonra oturup görüşlerini kağıda dökmeyi denedi. Bu amaçla bir sürü ansiklopedi karıştırdı. Ama tarih dersindeki tartışmanın olduğu gibi gözlerinin önüne gelmesine, Yunus'un varsayımlarını ve karşı tanımlarını çok iyi anımsamasına karşın, alışkanlığını yitirdiğinden olacak tek satır yazamadı. "Günümde değilim bugün," diye düşündü. Birkaç gün sonra bir kez daha denedi, gene olmadı. "Olsun, nasıl olsa hepsi belleğimde, hatta dilimin ucunda," diye düşündü. Sonra tümden unuttu konuyu. Görüldüğü gibi Yusuf Aksu'nun Southampton Üniversitesi'nden gelmiş bir yaşlı profesörle İngiliz uyruklu bir hanım okutman ve Amerika Birleşik Devletleri basın ateşesinin de katılımı sağlandığı için uluslararası olarak nitelenen bu dil bilim toplantılarına rastlantıyla katıldığını ya da gene rastlantıyla birdenbire ünlendiğini söylemeye olanak yoktu. Hiç kuşkusuz ünü o güne dek hem çok sınırlı hem yalnızca sözel bir ündü. Bilindiği kadarıyla ne gazetelerde adı geçerdi ne dergilerde. Ancak biraz da Doçent Doktor Altınsoy'un girişimleri sonucu Toplantının ikinci günü, yani bildirisini sunacağı gün, iki büyük gazete kendisinden efsanevi dil bilimci diye söz etti. Bir başkası büyük Türk dil bilimcisi, emekli profesör Yusuf Aksu diye andı. Ayrıca gazetecilerin açılışlar ve şölenler dışında bu türlü toplantılara pek uğramamalarına ve geceden beri ortalığı sele veren zorlu bir Kasım yağmurunun ulaşımı altüst etmiş olmasına karşın uzmanlara ve izleyicilere ayrılan sıralar gibi basına ayrılan sıraların da tümden dolmuş olması, sözel ününün bayağı etkili olduğunu ya da doçent doktor Altınsoy ve dostlarının katkısıyla birden büyüverdiğini kanıtlıyordu. Çünkü ikinci sırada sırtında modası geçmiş, üstelik oldukça yıpranmış bir kahverengi ceket, boynunda sıkıca bağlanmış bir incecik kravat, gözleri ürkek ve şaşkın, kendisini bu toplantıya neredeyse zorla getirmiş olan genç doçentin yanında büzülüp otururken, kimileri gelip saygıyla elini sıkıyor, kimileri yanındakilere onu göstererek adını fısıldıyordu. Ama o, tıpkı sokakta bıyıklı adamlardan korktuğu günlerdeki gibi, tüm bu insanlardan çekiniyor, kendi evinde güleç bir insanla görüşmekle, yabancı bir ortamda kalabalık içine çıkmanın aynı şey olmadığını düşünüyor, genç adamın güzel sözlerine kandığı için kendi kendine kızıyordu. Oturumun başkanlığını yapan keçi sakallı profesör, şimdi tarih içinde yazı ve dil arasındaki ilişkiler konulu bildirisini sunmak üzere büyük hocamız Sayın Yusuf Aksu'yu kürsüye çağırıyorum. Hocamızın Türk dil bilimindeki önemli yerini herkes bilir. Bu nedenle kendisini ayrıca tanıtmayı gereksiz buluyorum dediği zaman tüm salon güçlü bir akımla dalgalandı. Sonra uzun ve coşkulu alkışların ardından derin bir sessizliğe gömüldü. 8. ayrımın sonu. Sayfa 81.